Sabahsızlığının ikinci kötü etkisi onu kötü bir insan yapmasıydı. Gerçekten de kötüydü. Çünkü yabanıldı. Yabanıldı çünkü çirkindi. Onun yaratılışında da bizimkindeki gibi bir mantık vardı. Olağanüstü bir biçimde gelişmiş olan gücü kötülüğünün başka bir nedeniydi. Hobel'in dediği gibi güçlü çocuklar hain olur. Zaten Quasimodo'nun hakkını teslim etmek gerekir. Kötülük onda belki de doğuştan değildi. İnsanlar arasındaki ilk adımlardan beri aşağılandığını, horlandığını, itilip kakıldığını hissetmiş, sonraları da görmüştü. İnsan ağzından çıkan her söz onun için hep ya bir alaydı ya da bir lanet. Büyüdükçe çevresinde sadece kin bulmuştu. Bunu kabullenmişti. Genel kötülüğe katılmıştı. Kendisini yaraladıkları silahı yerden almıştı. Bütün bunlardan sonra artık yüzünü insanlardan yana istemeye istemeye çeviriyordu. Katedrali ona yetiyordu. Orası mermer yüzlerle doluydu. Krallar, ermişler, piskoposlar, onlar hiç olmazsa suratına karşı kahkahalarla gülmüyorlardı. Ona sakin, iyiliksever, hoşgörülü bir gözle bakıyorlardı. Öbür yontular, canavarlar, şeytanlar ona kin beslemiyorlardı. Çünkü kendisi de onlara pek benziyordu. Bunlar daha çok öbür insanlarla alay ediyorlardı. Ermişler onun dostuydu, onu kutsuyorlardı. Canavarlar onun dostuydu, onu koruyorlardı. O da saatlerce onlarla dertleşiyordu. Kimi zaman saatlerce bu yontulardan birinin önüne çömeliyor, tek başına onunla konuşuyordu. Birisi geri verirse, sevgilisinin penceresinin altında şarkı söylerken yakalanan bir aşık gibi kaçırveriyordu. Katedral onun için yalnız dost ve arkadaş topluluğu değil, aynı zamanda bütün evrendi, bütün doğaydı. Her zaman çiçekli vitraylardan başka bahçe, sütun başlıklarında açan, kuşlarla dolu şu taşan yaprakların gölgesinden başka gölge, kilisenin dev boyutlu çan kulelerinden başka dağ, onların ayaklarının dibinde uğulduyan Paris'ten başka okyanus düşünemiyordu. Anası yerine koyduğu bu yapıda en çok sevdiği şey çanlardı. Onun ruhunu uyandıran, ininde öylesi sefilce katlanmış tuttuğu o zavallı kanatlarını ona açtıran, onu kimi zaman mutlu eden de çanlardı. Onlara aşıktı. Onları okşuyor, onlarla konuşuyor, onların dilini anlıyordu. Kilise binasının yan kolundaki sivri ince kulenin küçük çanından, cümle kapısının kocaman çanına kadar hepsini ayrı ayrı seviyordu. Ortadaki çan kulesiyle iki kule ona göre kendi büyüttüğü, sadece kendisi için şakıyan kuşların bulunduğu üç büyük kafes gibiydi. Gerçekte bu çanlar da onu sar eden. Ne var ki, analar çoğu zaman kendilerine en çok acı çektiren çocuklarını daha çok severler. Doğruyu söylemek gerekirse, çanların sesi Quasimodo'nun duyabildiği tek sesti. Bu bakımdan büyük çan onun sevgilisiydi. Bayram ve yortu günleri onun çevresinde kıpırdayıp duran bu gürültücü kızlar ailesinde Quasimodo'nun gözdesi oydu. Bu büyük çanın adı Maggie'ydi. Kendi kafesinin yanında biraz daha küçük bir kafesin içine hapsedilen, daha küçük boydaki kız kardeşi Jacqueline'le birlikte güneye bakan kulede tek başınaydı. Bu Jacqueline adını onu kiliseye armağan eden Jean de Montouge'un eşinin adından almıştı. Ne var ki bu armağan adamcağızın Montfaucon'a gidip başsız görünmesine engel olamamıştı. İkinci kulede başka 6 çan daha vardı. En sonunda en küçük 6 çan da yan kolda. Yalnız Paskalya'dan önceki perşembe günü öğleden sonra başlayıp Paskalya arifesi cumartesi sabahına kadar çalınan tahta çanla birlikte oturuyorlardı. Demek ki Quasimodo'nun sarayında 15 canı vardı. Ama şişman Maggie tek gözdesiydi. Bütün çanların çalındığı günlerdeki Quasimodo'nun sevincini hiçbir sözcükle anlatamayız. Başdiyakoz onu salıverip de hadi der demez Quasimodo kulenin sipsivri merdivenini bir başkasının inmesinden çok daha çabuk çıkardı. Soluk soluğa büyük çanın havadaki odasına girerdi. Bir süre onu kendisinden geçercesine ve sevgiyle seyrederdi. Sonra da sanki çan uzun bir koşuya çıkmaya hazırlanan cins bir atmış gibi alçak sesle ona tatlı tatlı bir şeyler söyler, onu okşardı. Yorulacağı için, çekeceği zahmet için ona acırdı. Bu ilk okşamalardan sonra kulenin alt katında bulunan yardımcılarına başlamaları için bağırırdı. Onlar ipe asılırlar, bucurgatlar gıcırdar, Muazzam madeni kapçık ağır ağır kımıldardı. Quasimodo heyecandan titreyerek onu bakışlarıyla izlerdi. Canın tokmağıyla tunç çeperin ilk çarpışması onun üzerine takılıp kurulduğu kalası ürpertirdi. Quasimodo da çanla birlikte titreşirdi. Çılgın bir kahkahayla "Heh!" diye bağırırdı. Bu arada kalın sesli çanın devinimi hızlanır, çizdiği açı büyüdükçe Quasimodo'nun gözleri de gitgide daha çok parlayıp ışıldayarak açılırdı. En sonunda çanların cümbüşü başlardı. Bütün kule, kalaslar, kurşunlar, kesme taşlar hepsi titrer, temel kazıklardan tepedeki yonca yaprağı biçimindeki süslere kadar her şey bir ağızdan gürlerdi. İşte o zaman Quasimodo fokur fokur kaynardı. Gider gelir baştan ayağa çan kulesiyle birlikte titrerdi. Zincirlerinden boşanan öfkeli çan kulenin iki duvarına da sırasıyla dört fersah öteden duyulan o kasırga gibi soluğun döküldüğü tunç ağzını gösterirdi. Quasimodo bu açık ağzın karşısına yerleşir, canın gidip gelişleriyle çömelip doğrulurdu. Bu şaşırtıcı soluğu içine çeker, sırasıyla 200 ayak altında kaynaşan derin alana ve saniyeden saniyeye gelip kulağına haykıran koskocaman bakır dile bakardı. Bu onun duyduğu tek sözcüktü. Onun için evrensel sessizliği bozan tek sesti. Güneşte salınan bir kuş gibi genişlerdi. Birdenbire çanın çılgınlığı ona da bulaşırdı. Bakışları garipleşirdi. Sineği bekleyen örümcek gibi koca çanın geçişini bekler, her şeyi göze alarak çılgın gibi onun üzerine atılırdı. İşte o zaman uçurumun üzerine asılarak, çanın korkunç sallantısıyla fırlatılarak, tunç canavarı kulaklarından yakalar, onu iki dizi arasına sıkıştırır, topuklarıyla mahmuzlar, vücudunun bütün gücüyle, bütün ağırlığıyla çanın şiddetini artırırdı. Bu arada kule titrerdi. Quasimodo bağırır, dişlerini gıcırdatırdı. Kızıl saçları tepesinde diken diken olur, göğsü bir demirci körüğü gibi ses çıkarır, gözleri alevler saçar, altındaki canavar benzeri çan soluk soluğa kişnerdi. İşte o zaman artık ne Notre Dame'ın kalın sesli çanı vardı ne de Quasimodo. Artık bir düş, bir kasırga, bir fırtınaydı bu. Gürültünün sırtına binmiş baş dönmesi, göz kararması, uçan bir sağrıya yapışmış bir hayalet. Yarısı insan, yarısı çan, garip bir yaratık. Canlı tunçtan mucizeler yaratan bir kanatlı atın uçurduğu bir çeşit ürkünç astolf. Bu olağanüstü yaratığın varlığı katedralde bilmem nasıl bir yaşam soluğu estiriyordu. Sanki daha doğrusu halkın gittikçe artan boş inanlarına göre Notre Dame'ın bütün taşlarını canlandıran, yaşlı kilisenin yüreğini en derin köşelerine kadar titreten gizemli bir şeyler yayılıyordu. Onun orada olduğunu bilmek, galerilerdeki, cümle kapılarındaki binlerce yontunun yaşadığını, kımıldadığını görür gibi olmaya yetiyordu. Ve gerçekten de katedral onun eli altında uysal ve yumuşak başlı bir yaratığa benziyordu. Koca sesini yükseltmek için onun istek duymasını bekliyordu. Bir ocak derisine bağlıymış gibi Quasimodo'ya tutkun ve onunla dop doluydu. Sanırdınız ki o, koskoca yapıya o solu kaldırıyordu. Gerçekten de orada her yerde hazır ve nazırdı. Yapının her noktasından görünüyordu. Kimi zaman insan, kulenin en yükseklerinden birine tırmanan, kıvranan, dört ayak üzerinde sürüklenen, emekleyen, dışarı doğru, uçurumun üzerine inen, çıkıntıdan çıkıntıya zıplayan, oyma bir devin karnını araştıran acayip bir cüce görür, dehşete kapılırdı. Karga yuvalarını bozan Quasimodo'ydu bu. Kimi zaman kilisenin karanlık bir köşesinde çömelmiş homurdanan bir çeşit canlı hayalete çarpardı insan. Düşünceye dalan Quasimodo'ydu bu. Kimi zaman da bir çanın altında, bir ipin ucunda çılgınlar gibi sallanan koskocaman bir başla bir alay düzensiz uzuv yığını görünürdü. Öğle ya da akşam duasını bildirmek üzere çan çalan Quasimodo'ydu bu. Çoğu zaman gece, kulelerin tepesinde, mihrabın çevresinde tırtıl tırtıl karaltısı düşen narin parmaklığın üzerinde korkunç bir şeklin dolaştığı görülürdü. Bu da gene Notre Dame'ın kamburuydu. İşte o zaman komşu kadınlar bütün kilisenin düşsel, doğaüstü, korkunç bir hal aldığını söylerlerdi. Şurada burada gözler, ağızlar açılıyordu. Koskocaman, korkunç kilisenin çevresinde boyunlar ileri doğru uzanmış, ağız açık, gece gündüz nöbet tutan taştan köpeklerin, yedi başlı yılanların, canavarların havladığı duyuluyordu. Eğer gecelerden Noel gecesi ise hırıldar gibi olan büyük çan, müminleri gece yarısı ayinine çağırırken karanlık ön yüzden ortalığa öyle bir hava yayılıyordu ki, cümle kapısı halkı yutuyor, gül biçimi pencerede onu seyrediyor sanırdınız. Bütün bunlar Quasimodo'nun başının altından çıkıyordu. Eski Mısır görse onu bu tapınağın tanrısı sanırdı. Ortaçağ onu oranın şeytanı sanırdı. O oranın ruhuydu. O kadar ki Quasimodo'nun yaşamış olduğunu bilenler için bugün Notre Dame ıssız, cansız, ölüdür. Ortada kaybolan bir şey varmış gibi gelir. Bu muazzam beden bomboştur. O sadece bir iskelettir. Ruh onu bırakıp gitmiştir. Sadece yeri görülüyor. İşte hepsi bu kadar. Bu tıpkı gözlerin yerinde hala delikler bulunan ama bakışı olmayan bir kafatası gibidir. Köpekle efendisi. Bununla birlikte Quasimodo'nun başkalarına yaptığı kötülüklerden, beslediği kinden uzak tuttuğu ve katedral kadar belki ondan da çok sevdiği bir yaratık vardı. Claude Folio. Olay çok basitti. Claude Folio onu almış, evlat edinmiş, beslemiş, büyütmüştü. Quasimodo küçücükken çocuklar ve köpekler peşini kovalayınca koşup Claude Folio'nun eteklerine sığınmayı alışkanlık haline getirmişti. Claude Folio ona konuşmayı, okuyup yazmayı öğretmişti. En sonunda Claude Folio onu çan çalıcısı yapmıştı. Quasimodo'ya büyük çanı vermek demek, Romeo'ya Juliet'i vermek demektir. Bu nedenle Quasimodo'nun minnettarlığı derin, tutkulu, ateşli ve sonsuzdu. Her ne kadar babalığının yüzü çoğu zaman asık ve ciddi, sözleri hep genellikle sert, haşin ve buyurgansa da bu minnettarlık duygusu bir an bile sarsılmamıştı. Başdiakos, Quasimodo'da en bağlı, en sadık köleyi, en uysal uşağı, en uyanık bekçi köpeğini buluyordu. Zavallı çancı sağır olunca onunla Claude Folio arasında gizemli, ancak ikisinin anladığı bir işaret dili kurulmuştu. Böylelikle Başdiakos, Quasimodo'nun iletişimini sürdürdüğü tek insandı. Bu dünyada o sadece iki şeyle ilişkideydi. Biri Notre Dame, öbürü de Claude Folio. Başdiakos'un çancı üzerindeki egemenliğiyle çancının ona karşı olan bağlılığına benzer bir şey bulmak olanaksızdır. Claude'un bir işareti ya da onu hoşnut etmek düşüncesi Quasimodo'nun kendini Notre Dame'ın kulelerinin tepesinden aşağı atmasına yeterdi. Bütün bu bedensel gücün Quasimodo'da böylesine üstün bir gelişmeye ulaşması ve kendisi tarafından körü körüne bir başkasının emrine verilmesi olağanüstü bir şeydi doğrusu. Yine bunda da hiç kuşkusuz derin bir evlat özverisi, uşak bağlılığı, bir ruhun başka bir ruh tarafından büyülenmesi de vardı. Yüksek ve derin, güçlü ve üstün bir zekanın karşısında başı eğik, gözleri yalvarıcı, süklüm püklüm duran çekingen, beceriksiz, zavallı bir bünyeydi. En sonunda, daha doğrusu her şeyden önce minnettarlıktı bu. Öylesine sonuna kadar götürülen bir minnettarlıktı ki, onu neyle karşılaştıracağımızı bilemiyoruz. Bu erdem, en güzel örnekleri insanlar arasında bulunan erdemlerden değildir. Diyebiliriz ki, Quasimodo babalığını şimdiye kadar ne bir köpeğin, ne bir atın ve de bir filin sahibini, efendisini asla sevmediği kadar seviyordu. Claude Folio'nun devamı. 1482 yılında Quasimodo aşağı yukarı 20 yaşlarındaydı. Claude Folio da 36'sında vardı. Birisi büyümüş, öbürü yaşlanmıştı. Claude Folio artık Toshi, okulunun basit bir öğrencisi, bir küçük bebeğin sevgi dolu koruyucusu, çok şey bilen, daha pek çoğundan habersiz olan genç ve düşler evreninde yüzen filozof değildi. Sert, ağırbaşlı, asık suratlı bir rahipti. Bir ruhlar elçisiydi. Münerri ve Şatafet delikanlılıklarının 174 köy papazının sorumluluğunu taşıyan, Piskopos'un ikinci yardımcısı, Jasos Başdiakos'uydu. Tören giysilerinin içinde koroda şarkı okuyan çocukların, ikinci derecedeki kilise şarkıcılarının, Saint Augustine Birliği rahiplerinin, Notre Dame'ın sabah ayinlerine katılan ruhban okulu öğrencilerinin karşısında tir tir titredikleri bir kimseydi. Koro yerinin yüksek pencereleri altından ağır adımlarla muhteşem, düşünceli, kolları göğsünde kavuşmuş, başı sadece saçsız, geniş alnı görünecek biçimde göğsüne eğilmiş bir halde geçerken kendini saydıran ağırbaşlı bir adamdı. Dom Claude Follo, yaşamının o iki uğraşını, ne bilimi ne de kardeşinin eğitimini bırakmıştı. Yalnız yıllar geçtikçe bu pek tatlı şeylere biraz acılık karışmıştı. Paul Diaz'ın dediği gibi, en iyi tereyağı bile zamanla acılaşır. Büyütüldüğü yere bakarak Dümülo adı takılan küçük Jeon Follo, ağabeyinin ona vermek istediği yönde büyümemişti. Ağabey onun dindar, uysal, bilgili, saygıdeğer bir öğrenci olacağını ummuştu. Kardeşi ise bahçıvanın emeklerini şaşırtan ve inatla güneşin ve havanın geldiği yöne dönen körpe fidanlar gibi gür ve bereketli güzelim dallarını sadece tembelliğe, bilgisizliğe ve haylazlığa, sefahate doğru uzatıyor, geliştiriyor ve yeşertiyordu. Bu rahip Claude'a kaşlarını çattıran oldukça düzensiz, gerçek bir şeytandı. Ama ağabeyi gülümseten pek neşeli, pek eğlendirici ve ince buluşlu gerçek bir haşarıydı. Claude onu da kendisinin ilk yıllarını bilim uğruna her şeyden elini eteğini çekerek geçirdiği o aynı Tuşe okuluna emanet etmişti. Bu kutsal yerin daha önce çok şey kazandığı Follo adıyla bugün utanç duyar bir duruma gelmiş olması ona büyük acı veriyordu. Kimi zaman Jeon'a pek sert ve bir hayli uzun öğütlerde bulunuyordu. Küçük de bunlara yılmadan katlanıyordu. Bütün güldürlerde görüldüğü gibi genç aylazın altın gibi bir yüreği vardı. Gel gelelim vaaz bitince gene rahat rahat eski gürültü patırtısına, haylazlıklarına devam ediyordu. Kimi zaman bir acemi çaylağa, üniversiteye yeni gelenlere bu ad verilirdi. Hoş geldin diyecek yerde onu hırpalardı. Günümüze kadar özenle sürdürülen değerli bir gelenek. Bir keresinde bir sürü öğrenciyi harekete geçirdi. Onlar da klasik kurallara uygun biçimde quasi classico exit bir meyhanenin üzerine çullanmışlardı. Sonra saldırgan sopalarla meyhaneciyi bir temiz dövmüşler, Bodrum'daki şarap ölçeklerini yıkıncaya kadar meyhaneyi neşeyle, güle oynaya bir güzel yağma etmişlerdi. Bütün bunlardan sonra da Jeon şu içler acısı, çalışmanın ilk nedeni çok iyi şarapları içmiş olmak ek yazısıyla Dom Claude'a Latince güzel bir rapor getiriyordu. Bir de diyorlardı ki 16 yaşında bir çocuk için korkunç şey, taşkınlıkları pek çok kez Latini sokağına kadar uzanıyordu. Bütün bunlarla insan sevgilerinde üzüntüye kapılıp umutsuzluğa düşen Claude, kendini daha da şiddetle bilimin, hiç olmazsa sizinle alay etmeyen, verilen emekleri kimi zaman pek geçerakçı olmamakla birlikte gene de karşılığını veren şu kardeşin kucağına atmıştı. Böylece gitgide daha bilginleşti. Aynı zamanda da doğal bir sonuç olarak, rahip olarak gitgide daha sert, insan olarak da daha üzgün bir hal aldı. Her birimizde zekamız, huylarımız ve yaratılışımız arasında bir takım benzerlikler vardır. Bunlar hiç ara vermeden gelişip serpilirler ve ancak yaşamın büyük çalkantılarında, değişikliklerinde koparlar. Claude Follo ta gençliğinden beri olumlu, dış ve meşru beşeri bilgilerin çemberinin hemen hemen her yanını dolaştığından, hiç olmazsa çemberin bittiği yer durmamak için, daha ileri gitmek, zekasının doymak bilmez çabalarına yeni besinler bulmak zorunda kaldı. Antik çağların şu kuyruğunu ısıran yılan simgesi en çok bilime uygundur. Claude Follo bunu sezmişe benziyordu. Ağırbaşlı pek çok kimsenin bildirdiğine göre beşeri bilginin fasını bitirdikten sonra ne fasa girme cüretinde bulunmuştu. Dediklerine bakılırsa zeka ağacının bütün elmalarını sırasıyla tatmıştı. Açlıktan ya da bıkkınlıktan en sonunda yasak meyveyi de ısırmıştı. Okurlarımızın gördükleri gibi sırasıyla Sorbonne'da tanrı bilimcilerin konferanslarına, sanatçıların St. Eglek benzeri toplantılarına, hukukçuların St. Martin'deki çekişmelerine, hekimlerin Notre Dame'ın kutsal su dairesindeki topluluğuna katılmıştı. Dört fakülte adı verilen bu dört büyük mutfağı hazırlayıp bir zekaya sunabildiği, izin verilen, kabul edilen bütün yemeklerini yutarcasına yemiş ve açlığı geçmeden bıkkınlık gelmişti. Bunun üzerine bütün bu kusursuz, eksiksiz, özdeksel, sınırlı bilimin altını daha ileriye, daha aşağıya, dibine doğru kazmıştı. Böylece belki de ruhunu tehlikeye atmış ve mağarada İbn-i Rüşd'ün, Guillaume de Paris'in, Nicolas Flamel'in orta çağda ucunu tuttukları, ve doğuda yedi kollu şamdanın ışıkları altında Hazreti Süleyman'a, Pehegaras'a ve Zerdüşt'e kadar uzanan simyacıların, müneccimlerin ve Hermesçilerin o gizemli masasına oturmuştu. Daha doğrusu haklı ya da haksız böyle tahmin ediliyordu. Şurası kesindir ki, başdiakos, San Innoson gömütlüğüne gidip 1466 veba salgınının öteki kurbanlarıyla birlikte gömülen annesiyle babasının kabirlerini sık sık ziyaret ediyordu. Ne var ki onların gömütlerindeki haçın önünde tam onların yanında yapılan Nicola Flamel'le Claude Pernelli'nin lahitlerinin üzerindeki garip resimlerin karşısında olduğundan daha az dindar görünüyordu. Şurası da kesindir ki onun sık sık Lomba sokağından geçtiğini ve Ekiva sokağıyla Magva sokağının tam köşesinde bulunan küçük bir eve gizlice girdiğini görenler vardı. Bu Nicola Flamel'in yaptırdığı 1417'ye doğru içinde öldüğü evdi. Bu ev o zamandan beri hep boştu. Bütün ülkelerin hermescileri ve simyacılar, her madeni altına dönüştüren kimya taşı arayıcıları, adlarını kazıyarak duvarları öylesine aşındırmışlardı ki, ev harabe haline gelmiş, neredeyse yıkılmaya yüz tutmuştu. Hatta kimi komşular bir keresinde bir bodrum penceresinden başdiakos Claude'un temel direklerini Nicola Flamel'in sayısız dizelerle ve hiyerogliflerle karaladığı her iki bodrumda da toprağa kazdığını, karıştırdığını ve çapaladığını gözleriyle gördüklerini yemin billah ederek söylüyorlardı. Flamel'in kimya taşını bu bodrumlara gömdüğünü tahmin ediyorlardı. Ve Magistri'den Rahip Pasivi'ye kadar simyacılar tam 200 yıl boyunca toprağa durmadan hallaç pamuğu gibi attılar. Ancak o kadar acımasızca araştırılan ve altı üstüne getirilen ev, ayaklarının altında un ufak olup toz haline dönüştükten sonra bu işi bıraktılar. Şurası da kesindir ki, başdiakos, Notre Dame'ın simgesel cümle kapısına Piscopos Guillaume de Paris tarafından taşa yazılmış bir büyücü kitabı sayfası diyebileceğimiz o türlü simgelerle dolu kapıya garip bir tutkuyla vurulmuştu. Hiç kuşku yok ki Paris Piscoposu Guillaume, binanın geri kalan bölümünün sonsuza kadar okuduğu kutsal destana bu kadar cehennemi bir başlık koyduğu için lanetlenmiştir. Başdiakos Claude'un ermiş Kristof'un dev boyutlu yontusuyla o dönemde son cemaat yerinin girişinde bulunan ve halkın alayla Bay Legri adını verdiği şu upuzun yontuyu derinden derine özenle incelediği de söyleniyordu. Ne var ki herkesin ayrımsayabildiği, onun son cemaat yerinin parmaklığına oturup cümle kapısının oymalarını seyrederek, kimi zaman devrilmiş lambalarıyla çılgın bakireleri, kimi zaman düz duran lambalarıyla uslu bakireleri inceleyerek geçirdiği o sonsuz saatlerdi. Daha başka zamanlar, soldaki cümle kapısına bitişik olan kimya taşının Nicola Flamel'in bodrumunda değilse, kesinlikle gizlenmiş olduğu yere, kilisenin gizemli bir noktasına bakan şu karganın görüş açısını hesaplayarak öylece olduğu yerde duruyordu. Sırası gelmişken şunu da söyleyelim ki, o çağda Notre Dame Kilisesi için değişik iki yönden böylesine bağlılık ve sadakatle sevilmek, Claude ve Quasimodo gibi birbirinden o kadar ayrı iki yaratık tarafından bu derece sevilmek garip bir yazgıydı. İçgüdüsel ve yabanıl bir yarı insan olan biri, onu güzelliği için, yüceliği için, görkemli bütününden yayılan ahenkler için seviyordu. Bilgin ve tutkulu bir zekaya sahip olan öbürü ise onu içerdiği anlam için, mitosu için, duygu için seviyordu. Tıpkı bir parlamende ikincisinin altından birinci metnin okunduğu gibi, kilisenin ön yüzündeki yontuların altında dağınık duran simgeler için seviyordu. Kısacası onu ebediyen zekaya sunduğu muamma için seviyordu. En sonra şurası da kesindir ki, Claude Folo iki kuleden Grieve alanına bakanında, Çanlar Kafesi'nin hemen yanında kendine son derece gizli bir hücre düzenlemişti. Kendi izni olmadan oraya hiç kimse, hatta piskopos bile giremezdi. Bu hücre eskiden kendi zamanında orada büyü yapan piskopos Hugo de Besançon'un kargo yuvalarının arasında hemen hemen kulenin ta tepesinde oluşturduğu hücreydi. Bunun içinde neler bulunduğunu hiç kimse bilmiyordu. Ama çoğu zaman geceleri Tegan kumsallığından Hücrede, kulenin arka tarafına bakan bir küçük pencerede kızıl bir aydınlık görüldüğü olmuştu. Kısa ve eşit aralıklarla bir görünen, bir kaybolan, sonra yeniden görünen bir ışıktı bu. Bir körüğün soluk alışlarıyla yanıp söner gibi, bir ışıktan çok bir alevden gelir gibi görünen aralıklı garip bir aydınlıktı bu. Karanlıkta, o yükseklikte garip bir etki yaratıyordu. Temiz yürekli yaşlı kadınlar, işte diyorlardı, başdiakoz üflüyor, yukarıda cehennem kaynıyor. Her şeye karşın, bütün bunlarda büyücülüğe dair kesin kanıtlar yoktu. Ama gene de ateş olduğunu tahmin etmek için bir hayli duman vardı. Başdiakozun da oldukça korkunç bir ünü vardı. Bununla birlikte belirtmemiz gerekir ki, Notre Dame'ın ruhani mahkemesinin sayın yargıçları önünde Mısır bilimlerinin, ruh çağırmanın, büyücülüğün en hayırlısı, en masumu bile olsa ondan daha büyük düşmanları, ondan daha amansız ihbarcıları yoktu. İster içtenlikli bir nefret olsun, isterse hırsız var diye bağıran hırsızın oynadığı oyun olsun, bu gene de ruhban meclisinin ilgili başlarının başdiakozu cehennemin bekleme odasına giren, gizli düzenlerin mağaralarında kaybolan, büyü, fal gibi gizli bilimlerin karanlıklarında el yordamıyla ilerleyen bir ruh olarak görmelerine engel olamıyordu. Halk da bu konuda yanılmıyordu. Bir parça aklı olan bir kimsenin gözünde Quasimodo, şeytanın ta kendisiydi. Claude Folla da büyücü olarak kabul ediliyordu. Belliydi ki, çancı belirli bir süre içinde başdiakoza hizmet edecek, sonunda da hizmetinin karşılığı olarak ruhunu alıp cehenneme götürecekti. Bu nedenle yaşamının aşırı sertliğine karşın başdiakozun dindar kişiler arasında pek kötü bir ünü vardı. Onu hiç tutmazlardı. Ne kadar acemi olursa olsun onun büyücülüğünün kokusunu almayan bir tek dindar kadın burnu yoktu. Ve eğer yaşlandıkça başdiakozun biliminde uçurumlar meydana geldiyse ruhunda da uçurumlar oluşmuştu. Ya da hiç değilse ruhunun ancak karanlık bir bulutun arasından ışıldadığı görülen şu yüz incelenince insanın buna inanası geliyor. Bu saçsız alın, bu hep eğik duran baş, iç çekmelerle boyuna inip kalkan şu göğüs ona nereden geliyordu? Çarpışmaya hazırlanan iki boğa gibi çatık kaşları birbirine yaklaşırken hangi gizli düşünce ağzını bunca acılıkla gülümsetiyordu? Arta kalan saçları neden daha şimdiden ağarmıştı? Kimi zaman bakışlarında gözlerini bir fırın çeperinde oyulmuş bir deliğe benzetecek kadar parlayan o iç ateş neyin nesiydi acaba? Şiddetli bir tinsel düşüncenin bu belirtileri, özellikle de bu öykünün geçtiği dönemde en yüksek yoğunluk derecesine ulaşmıştı. Bakışları öylesine garip, öylesine parlaktı ki, pek çok kez ilahici çocuklardan biri ona kilisede tek başına rastlayınca ürkerek kaçmıştı. Pek çok kez de ayin saatinde korodaki sıra komşusu onun kilise ilahisine Adamanto'nun anlaşılmaz ekler kattığını işitmişti. Pek çok kez de Tega mahallesinin ruhanileri yıkamakla görevli çamaşırcı kadını, Josas başdiakozunun cübbesinde tırnak izleri, kasılmış parmakların izlerini görmüştü. Hem zaten Claude Folla sertliğini ve kendine işkence etmeyi gittikçe arttırıyordu. Hiçbir zaman bu derece örnek alınacak bir rahip olmamıştı. Durumu bakımından olduğu kadar yaratılışı bakımından da kadınlardan hep uzak durmuştu. Şimdi onlardan her zamankinden çok nefret eder görünüyordu. Bir ipekli giysinin fışırtısı bile onun kukalatasını gözlerinin üzerine indirmesine yetiyordu. Bu konuda o kadar kıskançcasına sert ve sakınımlıydı ki, 1481 yılının Aralık ayında kralın kızı Baje, Notre Dame'ın rahipler dairesini ziyaretine geldiğinde, Folo, yaşlı ya da genç, hanım ya da hizmetçi, her kim olursa olsun bütün kadınlara manastıra girmeyi yasaklayan, 1334 San Barkemi yortusu harifesinde kaleme alınmış olan kara kitap yasasını piskopası anımsatarak prensesin içeri girmesine ciddiyetle ve kesinlikle engel olmuştu. Bunun üzerine başpiskopos ona kimi soylu hanımlara ayrıcalık tanıyan papalık valisi Odo'nun buyruğunu anımsatmak zorunda kalmıştı. Rezalet çıkarmaksızın geri çevrilemeyecek kimi soylu hanımlar. Başdiakoz gene de karşı çıktı. Papalık valisinin buyruğunun 1207'de kara kitaptan 127 yıl önce yayımlandığını, böylece de fiilen onun feshedilmiş bulunduğunu bildirdi. Prensesin karşısına çıkmayı da reddetmişti. Ayrıca onun Kıpti ve Çingene kadınlarına karşı olan nefretinin bir süreden beri arttığı da göze çarpıyordu. Piskopos'tan Çingene kızlarının kilise alanına gelip dans etmelerini, tef çalmalarını kesinlikle yasaklayan bir buyrultu almıştı. O zamandan beri de ruhani mahkemenin küflenmiş arşivlerini elden geçiriyor, büyücülükte koçlarla, dişi domuzlarla ya da keçilerle suç ortaklığı ettikleri için yakılmaya ya da asılmaya mahkum edilmiş kadın ve erkek büyücülerin dosyalarını bir araya getirmeye çalışıyordu. Halkın gözünden düşme. Başdiyakozla Çancı'yı, yukarıda da dediğimiz gibi, kilisenin dolaylarındaki alt tabaka, üst tabaka halk pek fazla sevmiyordu. Claude'la Quasimodo birlikte sokağa çıktıkları zaman bu da pek sık oluyordu. Onların bir arada, efendiyle peşinden gelen uşak gibi, Notre Dame çevresindeki serin, daracık ve karanlık sokaklardan geçtiklerini görünce pek çok kötü söz, pek çok alaycı mırıltı, hakaret dolu pek çok kaba şaka yol boyunca onları hırpalardı. Meğer ki Claude Follo, başı dik ve havada, ciddi, hemen hemen yüce alnını hayretler içinde kalan homurtuculara göstererek yürüyüp gitsin. Bu da pek seyrek olurdu. Her ikisi de, başdiyakozla Çancı, Renyi'nin sözünü ettiği ozanlar gibi kendi semtlerinde, kendi mahallelerindeydiler. Kimi zaman Quasimodo'nun kamburuna bir iğne batırmanın anlatılmaz zevkine ermek için etini, kemiğini, canını tehlikeye atan sinsi bir yumurcak musallat olurdu. Kimi zaman olması gerekenden daha hoppa, daha küstah güzel bir genç kız, burnunun dibinde şu alaycı ''Nanik nanik, şeytan yakalandı!'' türküsünü okuyarak rahibin kara cübbesine sürtünürdü. Arada sırada gölgede bir kapının basamaklarına sıralanıp çömelmiş cam göz bir koca karı topluluğu, rahiple Çancı geçerken gürültüyle homurdanır, sövüp sayarak şu yüreklendirici hoş geldini onlara fırlatırdı. ''Hımm, işte şunlara bakın hele, birinin ruhu tıpkı ötekinin ruhu gibi.'' Ya da kaydırak oynarken hep birden ayağa kalkıp onları klasik şekilde Latince yuhalayan öğrenci güruhuna rastladıkları da olurdu. ''Vay vay, Claude'la Topal!'' Ama çoğu zaman hakaret rahiple Çancı ayrımında olmaksızın geçip giderdi. Bütün bu pek zarif şeyleri duyabilmek için Quasimodo çok sağırdı, Claude da çok dalgın. 5. Bölüm Abbas Beati Martini Ermiş Martin Rahibi. Dom Claude'un ünü uzaklara yayılmıştı. Bu ona, Böjö'yü görmeyi reddettiği sıralarda uzun zaman anısını sakladığı bir ziyaret kazandırdı. Bir akşam üzeriydi. Ayinden sonra Notre Dame Manastırı'ndaki rahip hücresine yeni çekilmişti. Buranın belki de bir köşeye bırakılmış, havai fişek barutuna pek benzeyen, oldukça kuşkulu bir tozla dolu birkaç cam şişe dışında hiçbir garip, gizemli hali yoktu. Şurada burada, duvar üzerinde birkaç yazı vardı. Ama bunlar tam anlamıyla değerli yazarlardan alınmış, bilimsel ya da dinsel hükümlerdi. Başdiyakoz, üzeri el yazması kitaplarla dolu geniş bir konsolun önüne, üç kollu bakır bir şamdanın ışığına oturmuştu. Dirseğini önünde açık duran Honorius Dutun, Takdir-i İlahi ve İrade Üzerine adlı kitabına dayamış ve derin bir düşünceye dalarak yeni getirdiği matbaa basımı derginin sayfalarını karıştırıyordu. Hücresinde bulunan tek basılı yapıt buydu. Düşüncelerinin ortasında kapısı vuruldu. Bilgin kişi, kemiğinin başında rahatsız edilen aç bir buldog köpeğinin sevimli sesiyle bağırdı. ''Kim o?'' Dışarıdan bir ses yanıt verdi. ''Dostunuz Jack Quarty.'' Rahip gidip kapıyı açtı. Gelen gerçekten kralın hekimiydi. Sert yüzü ancak hilekar bir bakışla yumuşayan, 50 yaşlarında bir adamdı bu. Yanında biri daha vardı. İkisinin de sırtında, bellerinde kılıç kemerleri bulunan, içi sincap kürkü kaplı kiremit rengi, kapalı uzun cübbeler, başlarında da aynı kumaştan, aynı renk külahlar vardı. Elleri yenlerinin içindeydi. Ayakları cübbelerinin etekleri altında, gözleri külahlarının altında kayboluyordu. Başdiyakoz onları içeri buyur ederken, ''Tanrı yardımcım olsun efendiler.'' dedi. ''Böyle bir saatte bu kadar onur verici, saygıdeğer bir ziyareti hiç beklemiyordum.'' Bu nazik ve kibar tavırla konuşurken, bir yandan da kaygılı ve araştırıcı bakışlarını hekimden arkadaşına götürüp getiriyordu. French Comte ağzıyla bütün cümleleri kuyruklu bir cübbenin haşmetiyle sürükleyerek konuşan hekim Coacti, Dom Claude Follo, De Trakşap kadar saygın bir bilgini ziyaret etmek için hiçbir zaman vakit çok geç değildir, diye yanıt verdi. Bunun üzerine hekimle başdiakoz, o çağda geleneğe uygun olarak bilginler arasındaki her konuşmadan önce yapılan, gene de onların birbirlerinden canı gönülden nefret etmelerine engel olmayan o övgü dolu başlangıçlardan birine daldılar. Aslına bakarsanız bugün de aynı yöntem sürmektedir ya. Bir başka bilgini öven her bilginin ağzı bal karıştırılmış bir zehir kavanozudur. Claude Follo'nun Jacques Coacti'ye yağdırdığı övgülerin asıl konusu, özellikle sayın hekimin pek haset edilen mesleği süresince kralın her hastalığından elde etmesini bildiği sayısız dünyasal çıkarla ilgiliydi. Bunlar felsefe taşının peşinde yapılan türlü simya işleminden çok daha karlı, sonucu çok daha kesin bir çalışmaydı. Gerçekten de azizim Doktor Coacti, yeğeniniz büyüğüm sayın Pierre Vexa'nın piskoposluğa yükseldiği haberini alınca son derece sevindim. Aminyan piskoposu değiller mi kendileri? Evet sayın başdiakos, Tanrı'nın bir lütfu, bir inayetidir bu. Biliyor musunuz ki Noel günü Sayıştay Birliği'nin başında pek yüce, pek görkemli bir görünüşünüz vardı sayın başkan. Başkan vekili sayın Dom Claude, ne yazık ki daha fazlası değil. San André de Ah sokağındaki görkemli evinizin inşası ne alemde? Tam anlamıyla bir Louvre. Büyük bir incelik taşıyan şu sözcük oyunuyla kapının üzerine oyulan kayısı ağacı pek hoşuma gidiyor. Hiç sormayın üstadım. Bütün bu duvarcılık işçiliği bana pek pahalıya mal oluyor. Ev yükseldikçe ben mahvoluyorum. Oo, Paris hapishanesinin ve adliyesinin gelirleriyle sur içindeki bütün evlerin, kasap dükkanlarının, kulübelerin, satış barakalarının gelirini siz almıyor musunuz? Doğrusu ya, güzel birer sağmal inektir bunlar. Boissy'deki şatomun arazisi bu yıl bana hiçbir şey getirmedi. Evet ama Triel'den, St. James'ten, St. Germain-en-Laye'den aldığınız ayak bastı paraları her zaman tatminkardır değil mi? Topu topu 120 lira. O da Paris'iz bile değil. Kralın danışmanlığını yapıyorsunuz. Bu değişmez bir gelirdir hiç olmazsa. Evet meslektaşım Claude. Yalnız üzerinde bunca gürültü koparılan şu lanet olasıca Polini senyörlüğü 3 aşağı 5 yukarı bana ancak 60 altın getiriyor. Dom Claude'un Jacques Coacti'ye yönelttiği övgülerde adi, pespaye bir adamın yoğunlaşmış gönenciyle bir an eğlenmek için oynanan üstün değerli ve bahtsız bir adamın şu üzgün ve gaddar gülümseyişi, şu acı, içten içe alaylı havası vardı. Karşısındaki bunun böyle olduğunun ayrımında değildi. En sonunda Claude adamın elini sıkarak, ''Ruhumun selameti üzerine yemin ederim ki sizi bu kadar sağlıklı görmek beni pek sevindirdi.'' ''Teşekkür ederim üstad.'' Dom Claude, ''Sahi dedim de aklıma geldi.'' diye haykırdı. ''Haşmetli hastanız nasıl?'' Doktor Coacti, yanında getirdiği arkadaşına doğru bir göz atarak, ''Hekimine yeteri kadar ücret vermiyor.'' dedi. Arkadaşı da, ''Öyle mi dersiniz Coacti efendi?'' diye atıldı. Şaşkınlık, sitem ve kınama dolu bir sesle söylenen bu sözcükler, başdiakozun dikkatini şu yabancı kişinin üzerine yöneltti. Zaten doğruyu söylemek gerekirse, bu yabancı adam hücrenin eşiğinden içeri atladığından beri rahip onu bir an bile unutmuş değildi. Hatta 11. Louis'nin kudretli hekimi Doktor Jacques Coacti'ye hoş davranmak, güler yüz göstermek için binlerce neden olmalıydı ki onu böyle yanında bir kimse olduğu halde odasına kabul etsin. Onun için Jacques Coacti kendisini ''Dediniz de aklıma geldi Dom Claude, ününüzden ötürü sizi görmek isteyen bir meslektaşımı getirdim size.'' derken rahibin yüzünde hiçbir içtenlikle ifade yoktu. Sadece ''Beyde meslekten mi?'' diye sordu. Başdiakoz içe işleyen bakışlarını Coacti'nin arkadaşına dikmişti. Yabancının kaşları altında kendisininki kadar delici ve kuşkucu bir bakış buldu. lambanın zayıf ışığının bu konuda bir değerlendirme yapmaya izin verdiği ölçüde 60 yaşlarında, orta boylu, oldukça hasta görünüşlü bir adamdı bu. Pek alelade, bayağı çizgili olmasına karşın yüzünde pek kudretli ve sert bir şey vardı. Göz bebekleri derin göz çukurlarının içinde bir mağaranın ta dibindeki bir ışık gibi parlıyordu. Burnuna kadar düşen külahının altında bir dahi kafasının geniş tasarlarının döndüğü seziliyordu. Başdiyakozun sorusuna yanıt vermeyi kendisi üzerine aldı. Kalın ve ciddi bir sesle "Pek saygıdeğer üstad," dedi. "Ününüz ta bana kadar geldi. Ben de size danışmak istedim. Bilginlerin huzuruna girerken ayakkabılarını kapının dışında çıkaran bir zavallı taşra köylüsünden başka bir şey değilim. Adımı öğrenmeniz gerek. Adım Tugonjo efendidir." Başdiyakos, "Soylu bir kişi için pek garip bir at," diye düşündü. Bununla birlikte gene de kendini güçlü ve ciddi bir şeyin karşısında duyumsuyordu. Kendi yüksek zekasının ön sesisiyle Tugonjo efendinin kürklü külahının altında da kendisininkinden hiç de aşağı olmayan bir zekanın bulunduğunu tahmin ediyordu. Ve bu ciddi yüzü incelerken tasalı, asık suratında Jacques Coacti'nin orada bulunuşunun uyandırdığı alaycı sırıtma, bir gece ufkundaki akşamın alacakaranlığı gibi yavaş yavaş silindi. Düşünceli ve sessiz, geniş koltuğuna yeniden oturdu. Dirseği masanın üzerinde alışık olduğu yeri buldu. Alında elindeki yerini aldı. Bir süre kendi alemine daldıktan sonra konuklarına oturmalarını işaret etti. Sonra da Tugonjo Efendi'ye döndü. "Bana danışmaya geldiniz. Ama acaba hangi bilim dalı üzerine?" Tugonjo Efendi, "Saygıdeğer rahibim," dedi. "Hastayım, hem de çok hastayım. Sizin de eski Yunan'ın hekimlik tanrısı Asklepios değerinde olduğunuz söyleniyor. Ben de sizden tıbbi bir danışmada bulunmak için geldim." Başdiyakoz başını sallayarak, "Tıbbi danışma mı?" dedi. Bir an kendi kendine düşünceye dalar gibi durdu. Sonra, "Tugonjo Efendi," dedi. "Ne yapalım? Madem ki adınız bu, başınızı çevirin. Vereceğim yanıtı duvarda yazılmış, hazır bulacaksınız." Tugonjo Efendi söyleneni yaptı ve başının üzerinde duvara kazılmış olan şu yazıyı okudu. "Hekimlik düşlerin kızıdır." Bu sırada hekim Jacques Coacti, arkadaşının sorusunu işitince kızmıştı. Dom Claude'un verdiği yanıt öfkesini büsbütün artırmıştı. Tugonjo Efendi'nin kulağına eğilip, başdiyakozun işitmemesi için alçak sesle, çok alçak bir sesle, "Onun deli olduğunu ben size haber vermiştim. Siz onu görmek istemediniz," dedi. Tugonjo Efendi de yine alçak sesle ve acı bir gülümsemeyle, "Bu deli pekala haklı da olabilir hekim Jacques," diye yanıt verdi. Coacti sertçe, "Nasıl isterseniz," dedi. Sonra başdiyakoza dönerek, "İş başında çevik ve beceriklisiniz Dom Claude ve bir maymunun bir fındıktan çekinmediği ölçüde siz de Hipokrat hekimden çekinmiyorsunuz. Hekimlik bir düşmüş. Burada bulunsalardı eczacıların ve hekimlerin sizi taşa tutacaklarından hiç kuşkum yok. Demek ki iksirlerin kan üzerindeki, merhemlerin deri üzerindeki etkisini siz yatsıyorsunuz, öyle mi? İnsan adı verilen o ebedi hasta için özel olarak hazırlanmış dünya denen şu ebedi çiçekler ve madenler hastanesini yatsıyorsunuz ha?" Dom Claude soğuk bir sesle, "Ben ne hastayı ne de eczaneyi yatsıyorum. Hekimi yatsıyorum ben," dedi. Coacti coşkuyla atıldı. "Demek ki damla illetinin üçte bir tuzlu balgam olduğu, bir top yarasının üzerine kızartılmış bir sıçan konularak iyileştirildiği, uygun bir biçimde verilen genç bir kanın yaşlı damarlara gençliği geri verdiği sizce gerçek değil, öyle mi? İki kere ikinin dört ettiği, tetanostan sonra kas kasılmasının ortaya çıktığı gerçek değil, öyle mi?" Başdiyakoz hiç heyecanlanmadan yanıt verdi. "Benim değişik biçimde düşündüğüm bazı şeyler var." Coacti öfkeden kıpkırmızı oldu. Tugonjo Efendi, "Hadi, hadi azizim Coacti, öfkelenmeyelim," dedi. "Sayın Başdiyakoz dostumuzdur." Coacti alçak sesle, "En sonunda delinin biri bu," diye homurdanarak yatıştı. Tugonjo Efendi bir süre sustuktan sonra, "Ay çok yaşayın siz Claude Efendi," dedi. "İşimi çok güçleştirdiniz. Size iki konuda danışmak istiyorum. Birisi sağlığımla ilgili, öbürü de yıldızımla. Başdiakos, beyim, dedi. Eğer bütün düşünceniz buysa, merdivenlerimin basamaklarında soluk soluğa kalmasanız çok daha iyi ederdiniz. Ben hekimliğe inanmıyorum, müneccimliğe de inanmıyorum. Tugonca büyük bir şaşkınlıkla, sahi mi, dedi. Kuakti zoraki bir gülüşle gülüyordu. Tugonca efendiye alçak sesle, görüyorsunuz ki bu adam deli, dedi. Müneccemliğe inanmıyormuş. Dom Claude sözlerini sürdürerek, her yıldız ışınının bir adamın başına bağlı bir tel olduğunu düşlemekten başka bir şey değildir bu. Tugonca efendi, peki siz neye inanıyorsunuz öyleyse, diye haykırdı. Başdiakos bir süre kararsız kaldı. Sonra da yanıtını yalanlar gibi görünen karanlık bir gülüşle, Tanrı'ya inanırım. Tugonca efendi de bir haç işareti yaparak, bizim efendimiz diye ekledi. Amen, dedi Kuakti. Tugonca, saygıdeğer üstad, diye sözü yeniden aldı. Sizin dine bu kadar bağlı olduğunuzu görmek beni bütün ruhumla memnun etti. Yalnız büyük bir bilgin olduğunuza göre bilime inanmayacak kadar mı büyüksünüz? Başdiakos, Tugonca efendinin kolunu yakalayarak, hayır, dedi. Ve donuk göz bebeklerinin içinde bir coşku şimşeği yeniden parladı. Hayır, bilimi yadsımıyorum. Ben önümde, ta uzaklarda, karanlık galerinin ucunda bir ışık, bir alev, herhangi bir şey, hiç kuşkusuz sabır erbabının ve bilgelerin yakaladığı o göz kamaştırıcı laboratuvarın yansısı olan şeyi fark etmeden mağaranın sayısız kolları arasında yüzü koyun ve tırnaklarımı toprağa saplayarak boş yerlerde sürünmedim. Tugonca efendi, peki siz şimdi en sonunda hangi şeyi gerçek ve kesin olarak kabul ediyorsunuz? Diye onun sözünü kesti. Simyayı. Kuakti öfkeyle itiraz etti. Amma da yaptınız Dom Claude. Hiç kuşkusuz simyanın da bir haklı yanı var. Ama hekimliğe ve müneccimliğe neden küfür etmeli? Başdiakos büyük bir üstünlük tavrı takınarak, sizin insan biliminiz de boş, ahiret biliminiz de, dedi. Hekim alaycı bir gülümsemeyle, Epidaus ve Kaldeillerini ihtişamla yaşatmak demektir bu, diye yanıt verdi. Bakın dinleyin Bay Jack, bunu iyi niyetle söylüyorum. Kralın hekimi değilim ben. Kral hazretleri de yıldızları seyretmem için Dedalus bahçesine armağan etmedi. Öfkelenmeyin de beni dinleyin. Ben pek çılgınca bir şey olan hekimlikten değil de müneccimlikten hangi gerçeği elde ettiniz? Kırık çizgili eski Yunan yazısının üstünlüklerini Zirup sayısıyla Zepiros sayısının getirdiği buluşları söyleyin bana. Kuakti bunun üzerine, köprücük kemiğinin sinir gücünü ve gizli bilimlerin ondan türediğini yazıyor musunuz? Dedi. Yanılıyorsunuz Bay Jack. Formüllerinizin hiçbiri gerçeğe ulaşmıyor. Oysa simyanın buluşları var. Söz gelimi, şuna benzer sonuçlara karşı çıkabilir misiniz? Bin yıl toprak altında kalan buz kaya billuruna dönüşür. Kurşun bütün madenlerin ağababasıdır. Çünkü altın bir maden değildir. Altın ışıktır. Kurşunun sırasıyla kurşundan kızıl arsenik haline geçmesi, kızıl arsenikten kalaya, kalaydan gümüşe dönüşmesi için her biri 200 yıllık 4 çağa gereksinmesi vardır. Bunlar birer olgu değil mi? Köprücük kemiğine, dolu çizgiye inanmak, Çinliler gibi düşünüp sarı asma kuşunun köstebeğe dönüştüğüne, buğday tanelerinin de sazan balığına dönüştüğüne inanmak kadar gülünçtür. Kuakti, ben simya okudum, diye bağırdı. Şunu belirtmek isterim ki, Başdiakos fena halde öfkelenmişti. Ona sözünü tamamlatmadı. Ben de tıp, yıldız bilim ve simya okudum. Gerçek ancak buradadır. Bunları söylerken, konsolun üzerinden daha önce sözünü ettiğimiz o tozla dolu küçük şişeyi eline almıştı. Işık ancak buradadır. Hipokrat bir düştür. Urano bir düştür. Hermes bir düşüncedir. Altınsa güneştir. Altın yapmak tanrı olmaktır. İşte tek bilim bu. Tıp bilimiyle yıldız bilimi en ince noktalarına kadar araştırdım diyorum size. Boş, boş. İnsan vücudu, koyu karanlıklar, yıldızlar, zifiri karanlıklar. Güçlü ve esinlenmiş bir tavırla yeniden koltuğuna yığıldı. Tugonca efendi sessizce onu dinliyordu. Kuaktiv alaylı bir sırıtışla gülümsemeye çalışıyor, belli belirsiz omuzlarını silkiyor ve alçak sesle deli deyip duruyordu. Tugonjo birdenbire atılarak, peki ya o görkemli, o şaşılası amaca ulaşabildiniz mi? Altın yaptınız mı? Diye sordu. Başlayakoz, düşünen bir kimse gibi sözcüklerini ağır ağır heceleyerek, eğer altın yapmış olsaydım, Fransa kralının adı şimdi Louis değil, Claude olurdu, diye yanıt verdi. Tugonjo kaşlarını çattı. Dom Claude küçümseyen, hor gören bir gülümsemeyle, ben de neler söyleyip duruyorum burada, diye sürdürdü. Doğu İmparatorluğunu kurabilecek olursam, Fransa tahtının lafı mı olur? Tugonjo, ha şöyle, dedi. Kuakti, vah zavallı deli, diye mırıldandı. Başdiakoz, artık sadece kendi düşüncelerine yanıt verir gibi konuşuyordu. Yok canım, ben daha yerlerde sürünüyorum. Yeraltı yolunun çakıllarında yüzümü ve dizlerimi yırtıp kanatıyorum. Seyretmiyorum, hayal meyal görüyorum. Okumuyorum, heceliyorum. Tugonjo, peki okumasını öğrenince altın yapacak mısınız? Diye sordu. Başdiakoz, ondan kuşku mu var? Dedi. Öyleyse Meryem anamız biliyor ki benim paraya son derece gereksinmem var ve okumayı sizin kitaplarınızdan öğrenmeyi pek isterim. Bakın saygıdeğer üstad, sizin biliminiz Meryem anamıza düşman olan ya da hoşa gitmeyecek bir bilim midir? Adamın bu sorusuna Dom Claude dingin bir üstünlükle karşılık vermekle yetindi. Ben kimin başdiakozuyum? Orası gerçek üstadım. De ki öyleyse bana da biliminizin gizlerini öğretir misiniz? İzin verin, ben de sizinle birlikte heceleyeyim. Claude adeta bir Hazreti Süleyman haşmeti ve ruhani başkan tavrına büründü. İhtiyar, gizemli şeylerin arasından bu yolculuğa girişmek için elinizde kalan yıllardan çok daha fazlasına gereksinme var. Saçlarınız iyice ağarmış. Mağaradan ancak bembeyaz saçlarla çıkılır. Ama oraya sadece siyah saçlarla girilir. Bilim insan yüzlerini tek başına oymasını, soldurmasını, kurutmasını pekala bilir. Yaşlılığın ona bumburuşuk yüzler getirmesine hiç gereksinmesi yoktur. Ama gene de bu yaşta öğrenmeye başlamak, ilginlerin korkunç alfabesini çözmek isteğiyle yanıp tutuşuyorsanız bana gelin, pekala bir denerim. Ben size, siz zavallı ihtiyara ne antik çağların Herodot'unun sözünü ettiği ehramların o gömüt odalarını ziyaret etmenizi, ne Babil'in tuğladan kulesini, ne de Eklingahint tapınağının beyaz mermerden muazzam mihrabını gidip görmenizi söyleyeceğim. Sikra'nın kutsal biçimine uygun olarak inşa edilen kaide yapılarını, Süleyman'ın harap olan tapınağını, İsrail krallarının mezarının kırık taş kapılarını sizin gibi ben de görmedim. Biz şurada bulunan Hermes'in kitabının parçalarıyla yetineceğiz. Ben size tohum atanların simgesi olan Ermiş Kristof'un yontusunu, Saint-Chapelle'in büyük kapısındaki, hani şu bir tanesinin bir eli bir vazonun içinde öbürü bulutlarda bulunan iki meleğin yontusunu açıklayacağım. Sözün burasında başdiakozun coşkulu ve sert sözleriyle iyice şaşkına dönen Jacques Coati kendini toparladı ve bir başkasına öğüt veren, onun yanlışını düzelten bir bilginin utkulu, sevinçli tavrıyla onun sözünü kesti. Yanılıyorsun dostum Claude. Simge sayı değildir. Siz Orfeus'u Hermes'le karıştırıyorsunuz. Başdiakoz da ciddiyetle ağır ağır, asıl siz yanılıyorsunuz, diye yanıt verdi. Dedalus temel, Orfeus duvarlar, Hermes de binadır. Bu bir bütündür. Claude Folo burada Tugonje'ye dönerek, istediğiniz zaman gelebilirsiniz, diye sürdürdü. Nikolaus Flamel'in potasının dibinde kalan altın kırıntılarını gösteririm size. Siz de onları Guillaume de Paris'in altınıyla karşılaştırırsınız. Size Grekçe güvercin sözcüğünün gizli erdemlerini öğretirim. Ama ne var ki her şeyden önce birbiri peşinden alfabenin mermer harflerini, kitabın granit sayfalarını okuturum. Piskopos, Guillaume'un cümle kapısıyla Saint-Jean-le-Rond'dan Saint-Chapelle, sonra da Nicolas Flamel'in Magiva sokağındaki evine, Saint-Zineson gömütlüğündeki mezarına, Montmorency sokağındaki iki hastanesine gideriz. Size Saint-Gervais sokağındaki cümle kapısındaki ve Fegonogu sokağındaki 4 iri demir ocak ızgarasını kaplayan hieroglifleri okuturum. Gene birlikte Saint-Comun, Saint-Geneviève-de-Agde'nin, Saint-Martin'in, Saint-Jacques-de-la-Bouchard'ın ön yüzlerini heceleriz. Dugonjo, bakışlarının pek zeki olmasına karşın, epeyce bir süreden beri artık Rahip Claude'un söylediklerinden hiçbir şey anlamıyormuşa benziyordu. Onun sözünü kesti. ''Hey ulu tanrım, nedir bu sizin kitaplarınız böyle?'' Başdiyakos, ''İşte bir tanesi.'' dedi. Ve hücrenin penceresini açarak, yıldızlı bir gökyüzü üzerine, iki kulesiyle taştan yanlarının, canavara benzeyen sağrısının kapkara silüetini yansıtarak, kentin ortasına oturmuş, iki başlı dev gibi bir sfenksi andıran muazzam Notre Dame Kilisesi'ni parmağıyla gösterdi. Başdiyakos sessizce bir süre dev boyuttaki yapıyı dikkatle seyretti. Sonra içini çekerek sağ elini masanın üzerinde açık duran kitaba, sol elini Notre Dame'a doğru uzattı. Üzgün bakışlarını kitaptan kiliseye çevirdi. ''Ne yazık ki bu şunu öldürecek.'' dedi. Telaşla kitaba yaklaşan Coacti, ''İyi ama o kadar korkulacak ne var bunda?'' diye haykırmaktan kendini alamadı. ''Glossin, Epistole di Polinarum var. Antonio Caburgu, 1474. Bu yeni bir şey değil ki. Hükümler Üstadı Pierre Lumba'nın bir kitabı. Basılmış olduğu için mi?'' Claude Folo, ''İyi söylediniz.'' dedi. Derin bir düşünceye dalmış gibiydi. İşaret parmağını şu ünlü Nuremberg basım evlerinden çıkan derginin üzerine dayamış, ayakta duruyordu. Sonra da şu gizemli sözcükleri ekledi. ''Ne yazık, ne yazık. Küçük şeyler büyük şeylerin hakkından geliyor. Bir diş bir kütleye üstün geliyor. Nil faresi timsahı öldürüyor. Kılıç balığı balinayı öldürüyor. Kitap yapıyı öldürecek.'' Hekim Jack alçak sesle arkadaşına gene o, ''Bu adam deli.'' nakaratını fısıldadığı sırada manastırın mum söndür çanı çaldı. Hekimin arkadaşı da bu kez şöyle yanıt verdi. ''Sanırım ki evet.'' Bu manastırda hiçbir yabancının kalmayacağı saatti. İki konuk ayağa kalktı. Tugonjo ayrılırken, ''Üstad.'' dedi. ''Bilginleri, büyük düşünürleri severim. Size özel bir değer veriyorum. Yarın Tugnelle Sarayı'na gelin. Rahip San Martin'de tu sorun.'' Başdiyakos şaşkın bir halde odasına döndü. Bu Tugonjo efendinin kim olduğunu sonunda anlamıştı. San Martin'de Tug Manastır sicilindeki şu parçayı anımsamıştı. San Martin rahibi, yani Fransa kralı, geleneğe göre piskoposluk danışmanlarındandır. San Vena'nın sahip olduğu küçük papa zaidatına sahiptir. Hazinedarın makamında oturmalıdır. O dönemden sonra, Başdiyakos'un 11. Louis ile Haşmet Mahap Paris'e geldikçe pek sık konuşmalar yaptığı ve Dom Claude'un saygınlığının Olivier Ludoem'le Jacques Coacti'yi gölgelediği, bu sonuncunun alışık olduğu biçimde bu yüzden krala oldukça sert davrandığını söylüyordu. Bu şunu öldürecek. Hanım okuyucularımız, Başdiyakos'un şu gizemli "bu şunu öldürecek, kitap yapıyı öldürecek" sözcüklerinin altında gizli olan düşüncenin nasıl bir şey olduğunu araştırmak için bir an durmamızı bağışlarlar sanırım. Bize kalırsa bu düşüncenin iki yüzü vardı. Bu önce bir rahip düşüncesiydi. Yeni bir etkenin, matbaanın karşısında rahip sınıfının korkusuydu bu. Gutenberg'in ışıklı, pırıl pırıl baskı makinesi karşısında tapınak adamının duyduğu ürküntü ve göz kamaşmasıydı bu. Minberle el yazmasının, konuşulan sözle yazılı sözün basılı sözden korkup telaşlanmasıydı bu. Alay cininin 6 milyon kanadını açtığını gören bir serçenin şaşkınlıktan gözlerini fal taşı gibi açmasına benzer bir şeydi bu. Uyanan insanlığın hışırdayıp kıpırdandığını işitmeye başlayan, gelecekte zekanın inancı baltalayacağını, kanının inanışının yerini alacağını, dünyanın Roma'yı sarsacağını gören peygamberin çığlığıydı. Basımla buharlaşan insan düşüncesinin teokratik çanaktan uçtuğunu gören filozofun tanısıdır bu. Tunçtan yapılmış koç başını inceleyerek, kale yıkılacak diyen askerin dehşeti, bir gücün başka bir kudretin yerini alacağı anlamına geliyordu bu. Matbaa kiliseyi öldürecek demekti bu. Ne var ki bize kalırsa hiç kuşkusuz, ilki ve en yalını olan bu düşüncenin altında daha yeni, ayrımsanması daha zor, tartışması daha kolay olan birincinin kaçınılmaz, doğal sonucu olarak artık sadece rahibin değil, bilginin ve sanatçının da aynı derecede felsefi bir görüşü vardı. Bu, insan düşüncesinin biçim değiştirirken ifade tarzını da değiştireceğinin, her kuşağın en önemli düşüncesinin aynı maddeyle ve aynı biçimde yazılmayacağının, bunca sağlam ve dayanıklı, uzun ömürlü olan taş kitabın yerini daha da sağlam ve daha da uzun ömürlü kağıt kitaba bırakacağının ön sezisiydi. Bu bakımdan başdiyakozun belirsiz formülünün ikinci bir anlamı daha vardı. Bir sanatın başka bir sanatın yerini alacağını anlatıyordu. Matbaa mimariyi öldürecek demek istiyordu. Gerçekten de ta başlangıcından milat döneminin 15. yüzyılına kadar, 15. yüzyıl dahil, mimarlık insanlığın büyük kitabıdır. İster güç olarak, ister zeka olarak, gelişmesinin çeşitli evrelerinde insanın en belli başlı ifadesidir. İlk ırkların belleği aşırı derecede yüklendiğini sezinleyince, insanlığın anılar yüklü, çıplak ve uçucu olan sözcüğü, yolunu şaşırma tehlikesiyle karşılaşacak kadar ağır ve belirsiz hale gelince, onları daha görünür ve daha dayanıklı, aynı zamanda da daha doğal biçimde toprağın üzerine yazdılar. Her geleneği bir yapıyla damgaladılar. İlk anıtlar, ilk yapılar, Musa peygamberin dediğine göre demirin dokunmadığı basit kaya mahalleleriydi. Mimarlık da her yazı gibi başladı. Önce alfabe oldu. Dimdik bir taş saplıyorlardı. Bu bir harf oluyordu. Her harfte bir hiyeroglifti. Her hiyeroglifin üzerinde bir sütunun üzerindeki başlık gibi bir düşünce topluluğu bulunuyordu. İşte dünyanın bütün yüzünde, aynı anda, her yerde ilk ırklar böyle yaptılar. Keltlerin kalkık taşına Asya'nın Sibirya'sında da rastlanır. Amerika'nın pampalarında da. Daha sonra sözcükler yapıldı. Taşın üzerine taş koydular. Bu granit heceleri birlirdiler. Fiilde kimi düzenler denendi. Dolmenler, Kelt kromlekleri, Etrusk höyükleri, İsrail kurganları hep sözcüklerdir. Birkaç tanesi, özellikle höyük, özel adlardır. Hatta kimi zaman elde pek çok taş, geniş bir kıyı olunca bir cümle bile yazılıyordu. Sonsuz karnak yığıntısı bütün bir formüldür. En sonunda kitapları meydana getirdiler. Gelenekler, ağaç gövdesinin yapraklar altında kaybolması gibi altında kayboldukları simgeleri doğurmuşlardı. İnsanlığın inandığı bütün bu simgeler gitgide büyüyor, artıyor, birbirini kesiyor, birbirine karışıyordu. İlk anıtlar onları içermeye yetmiyordu artık. Simgeler dört bir yandan taşıyordu. Bu yapılar hemen hemen hiç denecek biçimde kendileri gibi sade, yalın, çıplak ve yerde yatan ilk geleneği ancak ifade ediyorlardı. Simgenin yapının içinde gelişip açılmaya gereksinmesi vardı. İşte o zaman mimarlık insan düşüncesiyle birlikte gelişip serpildi. Binbir başlı, binbir kollu bir dev oldu. Bütün bu havadaki simgeciliği ebedi, gözle görülür, elle tutulur bir şekil altında saptadı. Kuvvet olan Dedalus ölçerken, zeka olan Orfeus şarkı söylerken, bir harf olan fil ayağı, bir hece olan kemer, bir sözcük olan ehram, bir geometri yasası ve bir şiir yasasıyla aynı anda harekete geçirilerek, toprak üzerinde toplanıyor, birleşiyor, karışıyor, iniyor, çıkıyor, yan yana geliyor, gökyüzüne doğru kat kat yükseliyor, ta ki bir çağın genel düşüncesinin buyruğuna uyarak, aynı zamanda olağanüstü anıtlar olan şu olağanüstü kitapları yazıncaya kadar, Eklingapakadu, Mısır'daki Ramsen, Hazreti Süleyman'ın tapınağı. Ana fikir, söz, bu yapıların sadece temelinde değil, biçimlerinde de vardı. Söz gelimi, Süleyman'ın tapınağı yalnız kutsal kitabın cilt kapağı değildi, kutsal kitabın ta kendisiydi. Aynı merkeze bağlı her çevre duvarında rahipler çevrilen, gözler önüne serilen sözü okuyabilirlerdi. Böylece de onun değişimlerini tapınaktan tapınağa, ta son tapınağın da gene mimari olan en soyut şeklinde onu yakalayıncaya kadar kovalarlardı. Bu son kemerdi. Böylece söz yapının içine kapatılmıştı. Ama biçimi bir mumyanın tabutu üzerindeki insan yüzü gibi zarfının üzerindeydi. Binaların yalnız biçimi değil, seçtikleri yer bile simgeledikleri fikri meydana koyuyordu. İfade edilecek simgenin zarif ya da karanlık oluşuna göre eski Yunan, dağlarının tepesine göze ahenkli görünen bir tapınakla süslüyordu. Hindistan, kendi dağlarına dev bir granit gibi fil dizelerinin taşıdığı o biçimsiz yeraltı pagodalarını oymak için deliyordu. Böylece ilk 6000 yıl boyunca Hindistan'ın tafi tarihinden kalma çok eski pagodasından Köln'deki kiliseye kadar mimarlık insan türünün büyük yazısı olmuştur. Bu o kadar gerçektir ki yalnız her dinsel simgenin değil, her düşüncenin bu muazzam kitapta kendi sayfası, kendi anıtı vardı. Her uygarlık dinerkiyle başlar ve demokrasiyle biter. Birlikten sonra gelen bu özgürlük yasası mimarlıkta da yazılıdır. Çünkü şu nokta üzerinde ısrar edelim, duvarcılığın sadece tapınak yapmak, söylence ve ruhani simgeleri ifade etmek, taştan sayfalar üzerine yasanın gizemli çizelgelerini hiyerogliflerle çizmek gücünde olduğunu sanmamak gerekir. Eğer öyle olsaydı, bütün toplumlarda kutsal simgenin aşındığı, özgür düşünce altında gittikçe silindiği, insanın rahipten kaçtığı, felsefelerin, sistemlerin çıkıntılarının dinin yüzünü aşındırdığı bir zaman geldiği için, mimarlık insan düşüncesinin o yeni halini bir daha meydana getiremezdi. Ön tarafı dolan sayfaların arkası boş kalır, yapıtı, güdük, kitabı tamamlanmamış olurdu. Ama hayır, hiç de öyle olmadı. Örnek olarak Orta Çağ'ı alalım. Bize daha yakın olduğu için orada her şeyi daha açık seçik görebiliyoruz. İlk döneminde dinerki Avrupa'ya düzen verirken, Vatikan, Kapitol'ün çevresinde yıkılmış yatan Roma ile meydana getirilen bir Roma'nın ögelerini kendi çevresinde birleştirip yeniden sınıflandırırken, Hristiyanlık daha önceki uygarlığın yıkıntıları arasında toplumun bütün katlarını aramaya giderken, bu yıkıntılarda kilit taşı ruhanilik olan aşama sırasına göre yeni bir dünya kurarken, bu hercümerç içinde önce çıktığı duyulan, sonra da yavaş yavaş Hristiyanlığın nefesi barbarların eli altında ölmüş Grek ve Roma mimarlık yığıntılarından, Mısır'ın ve Hindistan'ın dinerkil duvarcılıklarının kardeşi, saf Katolikliğin aşınmaz işareti, Papalık Birliği'nin değişmez hiyeroglifi şu gizemli Roman mimarisinin ortaya çıktığı görülür. Gerçekten de o çağın bütün düşüncesi o karanlık roman tarzında yazılır. Orada her yanda yetki, birlik, anlaşmazlık, kesinlik, 7. Gregoire sezilir. Her yanda rahip, hiçbir yerde insan. Her yerde kast, sınıf, hiçbir zaman halk. Ne var ki Haçlı seferlerinin eli kulağında. Bu büyük bir halk hareketidir. Nedeni, amacı ne olursa olsun, her büyük halk hareketi her zaman son tortusundan özgürlük düşüncesini çıkarır. Yenilikler gün ışığına çıkacak. Artık Jacques'ler, Prague'ler, Ligue'ler gibi ayaklanmaların fırtınalı dönemi başlayacaktır. Yetki sarsılır, birlik ikiye ayrılır. Derebeylik kaçınılmaz bir biçimde halk ortaya çıkıp da her zamanki gibi aslan payını kendine ayırmadan önce teokrasiyle bölüşmek ister. Çünkü benim adım aslan. Demek ki ruhban sınıfının altından derebeylik, derebeyliğin altından komün ortaya çıkmaya başlar. Avrupa'nın yüzü değişmiştir. İyi ya işte, mimarlığın yüzü de değişmiştir. Uygarlık gibi o da sayfayı çevirir. Çağların yeni ruhu onu söyleyeceği şeyleri yazmaya hazır bulur. Haçlı seferlerinden mimarlık sivri pencerelerle, uluslar özgürlükle döndüler. Bunun üzerine Roma İmparatorluğu yavaş yavaş dağılırken Roman mimarlığı da ölür. Hiyeroglif, kiliseyi bırakıp derebeyliğe şan olsun diye kale burcuna arma olmaya gidiyor. Kilisenin kendisi bile, eskiden o kadar inakçı olan şu yapı bile, artık kent soylunun, komünün, özgürlüğün işgaline uğrayarak rahipten kurtulup sanatçının yetkisi ve egemenliği altına girer. Sanatçı onu kendi isteğine göre inşa eder. Elveda gizem, mitos, yasa. İşte artık hayal ve geçici istek ve heves. Yeter ki rahibin büyük kilisesi ve mihrabı olsun, söyleyecek başka hiçbir sözü yoktur. Dört duvar sanatçınındır. Mimarlık kitabı artık ruhban sınıfına, dine, Roma'ya ait değildir. O artık düşlemin, şiirin, halkın malıdır. 6-7 yüzyıllık bir ömrü olan Roman mimarlığının durgun devinimsizliğinden sonra sadece 300 yıllık geçmişi olan bu mimarlıkta son derece şaşırtıcı, çarpıcı, o hızlı ve sayısız değişimlerin nedeni işte budur. Bu arada sanat dev adımlarıyla ilerler. Halkın dehası ve özgünlüğü piskoposların yapmış olduğunu yapar. Her ırk geçerken bu kitaba kendi satırını yazar. Katedrallerin ön yüzündeki eski Roman hiyerogliflerini karalar. Onun gelip geçen ırkın yerleştirdiği yeni simgenin altında, şurada burada olsa olsa inakın delip geçtiği görülebilir. Halk örtüsü dinsel iskeleti belli belirsiz tahmin ettirir. O çağda mimarların hatta kiliseye karşı bile giriştikleri kural dışı davranışları konusunda bir fikir ileri sürmek olanaksızdır. Paris Adliye Sarayı'nın ocaklı salonunda olduğu gibi pek utanç verici bir biçimde yan yana getirilmiş rahiplerle rahibelerden örülü sütun başlıkları bunlardan sadece biridir. Bourges'daki büyük cümle kapısının altına Hazreti Nuh'un harfi harfine hiçbir şey gizlemeden oyulan serüveni de bir başka örneği oluşturur. Beauchevelle Manastırı'nın rahiplerinin ayin sırasında ellerini yıkadıkları özel lavabonun üzerindeki gibi elinde içki bardağı, bütün bir cemaatin suratına gülen eşek kulaklı, sarhoş bir rahiptir bu. O çağda taşa yazılan düşünce için tıpkı bizim bugünkü basın özgürlüğüne benzer bir ayrıcalık vardı. Mimarinin özgürlüğüdür bu. Bu özgürlük pek ileriye varır. Kimi zaman bir cümle kapısı, bir ön yüz, bütünüyle bir kilise, dine iyice yabancı, hatta kiliseye düşman, simgesel bir anlamı sergiler. Daha 13. yüzyılda Guillaume de Paris, 15. yüzyılda Nicolas Flamel ortalığı karıştırıcı bu sayfalardan yazdılar. Saint-Jacques de la Boucherie tümüyle bir muhalefet kilisesidir. O zamanlar düşünce ancak bu şekilde özgürdü. Bu nedenle o da bütünüyle yapı denilen bu kitaplara yazılıyordu. Bu bina şekli olmasaydı, tehlikeye atılacak kadar sakınımsız olsaydı, el yazması kitap biçiminde celladın eliyle kent alanında yakıldığını görürdü. Kilise cümle kapısı biçimindeki düşünce kitap şeklindeki düşüncenin işkence cezasına çarptırıldığını görürdü. Bunun için elinde ancak bu çare bulunduğundan duvarcı ustalığı kendini gün ışığına çıkarabilmek için her yanda ona atılıyordu. Avrupa'yı kaplamış olan sonsuz sayıdaki kilise bunun sonucudur. Bu öyle şaşılacak bir sayıya ulaşmıştı ki İyice araştırılıp doğruluğu kesinlikle saplandıktan sonra inanılması pek güçtür. Toplumun bütün maddi güçleri, bütün düşünsel güçleri aynı noktada toplanıyordu. Mimarlık. Böylece Tanrı'ya tapınaklar yükseltmek bahanesiyle sanat muhteşem boyutlarda gelişiyordu. O günlerde şair doğan bir kimse mimar oluyordu. Kütlelerin içinde dağınık olan, derebeylik yönetimi altında tunç kalkanlardan meydana getirilen bir kaplumbağa altındaymış gibi her yandan sıkıştırılan deha, ancak mimarlık yönünden bir kurtuluş yolu buluyordu ve onun İlyada destanları katedraller biçimini alıyordu. Bütün öteki sanatlar mimarlığa boyun eğiyor, onun buyruğu altına giriyordu. Büyük yapıtın işçileriydi hepsi de. Mimar, şair, usta, onun ön yüzünü yontan oymacılık, vitraylarını renkli resimlerle bezeyen boyacılık, çanını devinime çiğ geçiren, orklarını üfleyen müzik onun kişiliğinde bir araya geliyordu. Hatta sadece şiir denen, el yazmalarında ölmeyecek kadar yaşamaya çabalayan o zavallı bile bir değer kazanabilmek amacıyla ilahi ya da düz yazı şeklinde girip yapıya katılmak zorunda kalıyordu. En sonunda Greklerin dinsel bayramlarında İşile'nin trajedilerinin Hazreti Süleyman Tapınağı'nda da yaratılışın oynadığı rolün aynısıdır bu. Böylece Gutenberg'e kadar mimari en önemli evrensel yazıdır. Doğu'nun başlattığı, Antik Grek ve Roma döneminin sürdürdüğü bu granit kitabın son sayfasını Orta Çağ yazdı. Zaten yukarıda Orta Çağ'da incelemiş olduğumuz bu bir sınıf mimarisinden sonra gelen bir halk mimarisi olayı, tarihin öteki büyük çağlarında insan zekasında ona çok benzer devinimlerle yinelenir. Böylece kitaplar dolusu açıklamaya gereksinim gösteren bir yasayı burada kısaca bildirelim ki, ilkel çağların beşiği olan Doğu'da Hint mimarisinden sonra Arap mimarisinin o zengin, doğurgan anası Fenike mimarisi. İlk çağda Etrüsk biçemi ve dev boyutlu yapıları bir çeşitlilikten başka bir şey olmayan Mısır mimarisinden sonra Roma biçemi, Kartaca kubbesinin aşırı derecede yüklü bir uzantısından başka bir şey olmayan Grek mimarisi. Çağdaş zamanlarda Roman mimarisinden sonra Gotik mimari. Bu üç diziyi ikiye bölersek, üç büyük kardeş de Hint, Mısır, Roman mimarisinde aynı simgeyi buluruz. Teokrasi, sınıf, birlik, dogma, mitos, tanrı. Üç küçük kardeşte de Fenike, Grek, Gotik mimarisinde de hem zaten doğalarına ayrılmaz biçimde bağlı olan biçim değişikliği her ne olursa olsun hep aynı anlama rastlanır. Özgürlük, halk, insan. İster Brahman rahibi, ister müneccim ya da papa adını taşısın, Hintli, Mısırlı ya da Roman duvarcılıklarında hep rahip, yalnızca rahip sezilir. Halk mimarisinde durum aynı değildir. Bunlar daha zengin ve daha az kutsaldır. Fenike mimarisinde tüccar kokusu vardır. Grek mimarisinde cumhuriyetçi, Gotik mimarisinde burjuva kokusu vardır. Her teokratik mimarinin genel nitelikleri değişmezlik, ilerlemeden kaçınma, geleneksel çizgilerin korunması, ilkel örneklerin kutsallaştırılması, insanın ve doğanın bütün şekillerinin simgenin anlaşılmaz heveslerine sürekli uymasıdır. Bunlar sadece bilenlerin gizemini çözebildiği karanlık, karışık kitaplardır. Üstelik orada her biçimin, her biçimsizliğin onu dokunulmaz hale getiren bir anlamı vardır. Hint, Mısır, Roman duvarcılıklarından nakışlarını yenilemesini ya da yontuculuğunu ilerletmesini istemeyin. Her mükemmelleşme onlar için bir dinsizliktir. Bu mimarilerde dogmanın sertliği ikinci bir taşlaşma gibi taşın üzerine yayılmıştır sanki. Buna karşılık halk duvarcılıklarının genel belirtileri çeşitlilik, ilerleme, yenilik, zenginlik, sürekli hareketliliktir. Bunlar zaten dinden oldukça koptukları için güzelliklerini düşünürler, ona özen gösterirler. Durup dinlenmeden yontu ya da arabesk bezeklerini düzeltirler. Yüzyılın malıdırlar. Altından hala göründükleri, kutsal simgeye durmadan kattıkları beşeri şeyleri vardır. Hala simgesel olmakla birlikte doğa gibi anlaşılmaz kolay olan ruhun, her zekanın, her düşlemin etkilenebileceği yapılar bundan doğmuştur. Dinsel mimari ile bunun arasında, kutsal dille halk dili arasındaki, hierogliflle sanat, Süleyman'la piyada arasındaki aynı ayrım vardır. Binlerce kanıtı, binlerce ayrıntının itirazını bir yana bırakarak, buraya kadar kısaca belirttiklerimizi özetleyecek olursak şu sonuca varırız. Mimari 15. yüzyıla kadar insanlığın en önemli ve başlıca kütüğü olmuştur. Bu süre içinde yeryüzünde hemen yapı halini almayan bir tek az buçuk karışık düşünce çıkmamıştır. Her dinsel yasa gibi her halk düşüncesinin de anıtları olmuştur. En sonunda insanoğlunun taşla yazmadığı bir tek önemli düşüncesi olmamıştır. Peki bu niçin böyledir? Çünkü ister dinsel ister felsefi olsun, ölümsüz kalmak her düşüncenin kendi çıkarınadır. Çünkü bir kuşağı devinime getiren bir fikir başka kuşakları da harekete getirmek, iz bırakmak ister. Oysa el yazması kitapların ölümsüzlüğü ne kadar da eğreti ve güvenilmezdir. Bir yapıysa ne kadar daha sağlam, sürekli ve dayanıklı bir kitaptır. Yazılı bir sözü yok etmek için bir meşale, bir barbar yeter. İnşa edilmiş bir sözü yıkmak içinse bir toplum ayaklanması, bir yeryüzü devrimi gerekir. Kolezyumun üzerinden barbarlar geçti. Ehramların üzerinden de belki tufan geçmiştir. 15. yüzyılda her şey değişir. İnsan düşüncesi kendini ölümsüzleştirmek için mimariden yalnız daha ömürlü, daha dayanıklı değil, daha da sade ve daha da kolay bir çare keşfetti. Mimari tahttan düştü. Orfeus'un taştan harflerinin yerini Gutenberg'in kurşun harfleri aldı. Kitap yapıyı öldürecek. Matbaanın icadı, tarihin en büyük olayıdır. Bu ana devrimdir. Baştan başa yenilenen insanlığın ifade tarzıdır. Bir şekilden soyunup bir başkasına bürünen insan düşüncesidir. Adem peygamberden beri zekayı temsil eden şu simgesel yılanın tam ve kesin gömlek değiştirmesidir. Matbaa şekli altında düşünce her zamankinden daha da ebedidir. Ölümsüzdür, uçucu, ele geçmez, tahrip edilemez haldedir. Havaya karışır. Mimari döneminde dağ haline giriyordu ve bir yüzyıla, bir yere büyük ölçüde sahip çıkıyordu. Şimdi kuş sürüsüne dönüştü. Dört bir yana dağıldı. Havanın, uzayın bütün noktalarını aynı zamanda kapladı. Yineliyoruz. Düşüncenin bu şekilde çok daha durağan, çok daha bozulmaz, yıkılmaz olduğunu görmeyen var mı? Düşünce sağlamken uzun ömürlü, dayanıklı hale geldi. Devamlılıktan ölümsüzlüğe geçti. Bir kütleyi yıkabilirsiniz. Her yerde aynı zamanda bulunmanın kökünü nasıl koparabilirsiniz? Bir tufan gelmeye görsün. Dağlar çoktan sular altında kaybolsa bile kuşlar hala göklerde uçuşurlar. Ve bu tufanın yüzeyinde bir tek gemi yüzmeye görsün. Kuşlar oraya konarlar. Onunla birlikte suyun üzerinde yüzerler. Onunla birlikte suların çekilmesini seyrederler. Ve bu karma karışıklıktan çıkacak olan yeni dünya uyanırken tepesinde uçan sulara gömülen dünyanın kanatlı ve canlı düşüncesini görecektir. Bu ifade tarzının değil sadece en tutucu olanı, aynı zamanda da en sadesi, en pozitifi ve en kullanışlısı, her şeye en uygun olduğu düşünülürse, büyük bir yük taşımadığı, ağır aletler kullanmadığı göz önünde bulundurulursa, düşüncenin bir yapı şeklinde kendini ifade edebilmesi için 4-5 tane başka sanatı, tonlarca altını, dağlar gibi taşı, ormanlarca keresteyi, bütün bir işçi milletini harekete geçirmek zorunda kaldığı da anımsanırsa, düşünce kendini kitap halinde belirtirken bu iş için bir parça kağıt, bir parça mürekkeple bir de kalem yeterli olduğuna göre, zekanın matbaa uğruna mimariden ayrılmasına nasıl şaşılır? Bir ırmağın yatağını yüzeyinin altında kazılan bir kanalla birdenbire kesiverin. Irmak yatağından ayrılır. Bu nedenle bakın, matbaanın icadından beri mimari nasıl azar azar kuruyor, zayıflıyor ve çıplaklaşıyor. Suyun alçaldığı, öz suyun çekildiği, çağların ve ulusların düşüncesinin ondan uzaklaştığı nasıl da belli oluyor. Soğuma 15. yüzyılda hemen hemen pek sezilemeyecek derecededir. Matbaa daha henüz pek çelimsizdir. Güçlü mimariden olsa olsa aşırı bir yaşam canlılığını çekebiliyordu. Ne var ki daha hemen 16. yüzyılda mimarinin hastalığı gözle görülür hale gelmiştir. Artık sadece toplumu ifade etmiyor, içler acısı bir biçimde klasik sanat şekline giriyor. Galyalı, Avrupalı, yerliyken Grek ve Romalı oluyor. Gerçek ve çağdaşken sözde antik tavırlar takınıyor. İşte Rönesans dedikleri bu çöküntüdür. Gene de görkemli bir çöküntü. Çünkü eski gotik deha Mayence'ın, o dev boyutlu matbaa makinesinin arkasında batan bu güneş, bütün bu Korent biçemi dizelerinin melez yığıntısını bir süre daha son ışınlarıyla aydınlatıyor. Bizim bir şafak sandığımız işte bu güneştir. Bununla birlikte mimaride herhangi bir sanat dalı gibi bir sanat olduğuna göre, eksiksiz sanat, üstün sanat, zorba sanat niteliğini yitirir yitirmez, öteki sanatları elinde tutma gücünden yoksun kalır. Böylece onlar da özgürlüklerine kavuşurlar. Mimarinin boyunduruğundan kurtulurlar. Her biri kendi yönüne gider. Bu ayrılıktan onların her biri kazançlı çıkar. Yalnızlık, tek başına kalmışlık her şeyi yüceltir. Oymacılık yontuculuğa dönüşür. Resimcilik ressamlığa dönüşür. Ayin müzik olur. Büyük İskender'in ölümüyle parçalanan eyaletleri krallıklarını ilan eden bir imparatorluk sanırsınız. İşte Raffaella, Michelangelo, Jean Goujon, Palestrina, 16. yüzyılın bu göz kamaştırıcı görkemleri bunun sonucudur. Sanatlarla birlikte düşünce de her yanda özgürlüğüne kavuşur. Orta çağın dinde yenilikçileri Katolik dinine büyük zararlar vermişlerdi. 16. yüzyıl dinsel birliği parçalar. Matbaanın bulunuşundan önce dinde yenilik sadece bir mezhepten ayrılma niteliğini taşırdı. Matbaa onu devrim haline dönüştürdü. Matbaayı kaldırın, dinde yenilikçiler gevşer. İster kaçınılmaz, ister rastlantı olsun, Gutenberg Luther'in öncüsüdür. Bununla birlikte, Orta Çağ güneşi iyice battıktan sonra, sanat ufkunda gotik deha ebediyen sönünce, mimari gitgide daha donuklaşır, renksizleşir, yok olur. Yapının şu kemirici kurdu, basılı kitap, onu emer ve kemirir. Mimari düşkünleşir, yoksullaşır, göz göre göre zayıflar. Artık değersiz, aşağılık bir şeydir, yoksuldur, bir hiçtir. Artık hiçbir şey ifade etmez. Hatta başka bir dönemin sanat anısını bile anlatmaz. İnsan düşüncesi onu bıraktığı için başka sanatlar tarafından terk edilip de kendi kendine bırakılınca o da sanatçı yokluğunda işçileri çağırır. İşlemeli renkli vitrayların yerini düz cam alır. Oymacının yerini taş yontucu alır. Elveda her türlü öz su, her türlü özgünlük, her türlü canlılık, her türlü zeka. Kopyadan kopyaya atölyelerin içler acısı zavallı dilencisi sürünür durur. Hiç kuşkusuz 16. yüzyılda onun öldüğünü sezmiş olan Michelangelo'nun aklına son bir düşünce, bir umutsuzluk düşüncesi geldi. Bu sanat devi, Ponteo'nun üzerine Ponteo'nu yığmış, Roma'daki San Pieri yapmıştı. Mimarinin son özgünlüğü, kapanan dev boyutlu kütük defterinin altında dev bir sanatçının imzası, tek kalmaya değer yüce yapıt. Michelangelo'nun öldükten sonra bir gölge, bir hayal gibi ölmeyip sürünen bu sefil mimari ne yapıyor? Roma'daki San Pieri ele alıyor. Ona körü körüne, gülünç bir biçimde öykünüyor. Bu tuhaf bir meraktır. İçler acısı bir şeydir. Her yüzyılın kendine özgü San Pieri vardır. 17. yüzyılda Veldegras, 18. yüzyılda Saint-Geneviève. Her ülkenin kendi San Pieri vardır. Londra'nın var, Petersburg'un var. Paris'te 2 ya da 3 tane var. Anlamsız bir vasiyetname. Ölmeden önce çocukluk haline dönüşen yaşlı, yüce bir sanatın son sayıklaması. Yukarıda sözünü ettiklerimiz gibi özelliği olan anıtlar yerine, 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar sanatın genel görünüşünü incelersek, aynı gerileme, zayıflama olaylarını ayırt ederiz. 2. François'dan beri, yapının mimari şekli gitgide daha silinir. Zayıflayan bir hastanın kemik çatısı gibi geometrik şeklin çıkıntılarına yer verir. Sanatın güzel çizgileri yerlerini mühendisin, geometri uzmanının soğuk, sert çizgilerine bırakır. Bir yapı artık bir bina değildir, çok yüzlü bir cisimdir. Bununla birlikte mimari bu çıplaklığı gizlemek için çırpınıp durur. İşte bir Roma alınlığı üzerine işlenmiş bir Grek alınlığı ya da bunun tersi. Bu hep Ponteo'nun içinde Ponteo'ndur. Roma'nın San Pieri'dir. İşte 4. Henry devrinin taş köşeli tuğla evleri. Real alanı, Dauphin alanı. İşte 13. Louis döneminin ağır, bodur, basık, tıknaz bir kambur gibi bir kubbe yüklü kiliseleri. İşte Catanacion. Nun, kötü İtalyan öykünmesi, Mazarin dönemi mimarisi. İşte saraylılarla dolu, upuzun, soğuk, sert suratlı, can sıkıcı kışlalar örneği 14. Louis'nin sarayları. En sonunda işte şu köhne, dişleri dökülmüş, zarafet düşkünü, yaşlı, eski mimariyi şekilsizleştiren hindiba yaprakları ve tel şehriyeleriyle, bütün sihirleri ve bütün mantarlarıyla 15. Louis dönemi, 2. François'dan 15. Louis'e kadar hastalık geometrik diziyle arttı. Sanatın kemikleri üzerinde kala kala sadece derisi kaldı. Sefilcesine can çekişiyor. Bu arada matbaa ne alemde acaba? Mimariden ayrılan bütün o yaşam ve canlılık ona gidiyor. Mimari çöktüğü ölçüde matbaa kabarıyor, büyüyor. İnsan düşüncesi yapılara harcadığı güçler sermayesini bundan böyle kitaplara harcıyor. Bu nedenle daha 16. yüzyıldan beri matbaa çöken mimarinin düzeyine kadar yükseliyor, onunla çarpışıyor ve onu öldürüyor. 17. yüzyılda artık oldukça duruma egemendir, utkuludur. Dünyaya büyük bir yazınsal yüzyıl şenliği sunacak kadar utkusunun üzerine sıkıca yerleşmiştir. 18. yüzyılda 14. Louis'nin sarayında uzun süre dinlendikten sonra Luther'in eski kılıcını yeniden kaptı. Onu Voltaire'in eline tutuşturdu ve gürültüyle koşup, zaten daha önce mimari ifadesini öldürmüş olduğu şu yaşlı Avrupa'ya saldırdı. 18. yüzyıl biterken matbaa her şeyi yıktı, mahvetti. 19. yüzyılda yeniden inşa edecek. Şimdi soruyoruz. Bu iki sanattan hangisi 300 yıldan beri insan düşüncesini gerçek bir biçimde temsil ediyor? Hangisi onu dile getiriyor? Hangisi insanoğlunun yalnız yazınsal, skolastik tutkularını değil de geniş, derin, evrensel hareketini de ifade ediyor? Hangisi hiç durmadan, hiçbir boşluğa yer vermeden, binbir ayaklı bir canavar gibi yürüyen insanlığa ekleniyor? Mimari mi yoksa matbaa mı? Matbaa. Hiç kimse bu konuda kesinlikle yanılmasın. Mimari öldü, geri gelmeyecek biçimde öldü. Basılan kitapla öldürüldü. Daha az da yandığı için öldürüldü. Daha pahalıya mal olduğu için öldürüldü. Her katedral 1 milyardır. Şimdi mimari kitabı yeniden yazmak için ne kadar sermaye gerektiği göz önüne getirilsin bir kere. Yeniden yeryüzünde binlerce binayı kaynaştırmak için bir görgü tanığının sanki dünya silkinerek beyaz bir kiliseler giysisine bürünmek için eski giysilerini sırtından atmıştı dediği oranda bir yapılar kalabalığının bulunduğu o çağlara geri dönmek için ne kadar sermaye gerektiğini bir göz önüne getirin. Bir kitap ne kadar çabuk meydana getirilir, ne kadar ucuza mal olur, ne kadar dayanıklıdır, etkilidir. Bütün insan düşüncesinin bu bayırdan aktığına nasıl şaşmalı? Bu demek değildir ki mimarinin hala şurada burada güzel bir yapısı, tek kalmış bir başyapıtı yoktur. Matbaa çağında da hala zaman zaman sanırım ki bütün bir ordu kullanarak bir araya getirilen, harman edilen toplarla yapılacak bir sütuna, mimarinin saltanat döneminde bütün bir ulus tarafından birbiri üzerine yığılan, eritilen rapsodilerle, İlyada destanlarıyla, Roman Zero'larla, Mahabharata'larla ve Nebelungenlerle yapılanlar gibi bir sütuna rastlanacaktır. Büyük bir rastlantı olarak 13. yüzyılda bir Dante çıktığı gibi 20. yüzyılda da bir mimar çıkabilir. Yalnız mimari artık toplum sanatı, ortak sanat, üstün sanat olamaz. İnsanlığın büyük destanı, büyük binası, büyük yapıtı artık bundan böyle inşa edilemeyecek, basılacaktır. Ve bundan böyle mimari eğer rastlantıyla kalkınabilse bile üstün bir duruma, egemen bir konuma gelemez. Eskiden yasayı edebiyat ondan almışken şimdi o edebiyatın yasasına boyun eğecektir. Her iki sanatın rolleri yer değiştirmiş olacaktır. Hiç kuşkusuz ki mimari çağında pek ender olan destanlar anıtlara benzer. Hindistan'da Vyas bir pagoda gibi karma karışık, garip, içine girilemez haldedir. Mısır şiirinde yapılar gibi çizgilerin yüceliği, dinginliği vardır. Antik Yunan'da güzellik, dinginlik, erinç vardır. Hristiyan Avrupa'da da Katolik yüceliği, halk saflığı, bir yenilenme çağının zengin, bereketli gelişmesi. İncil ehramlara benzer. İlyada destanı Ponteon'la. Homeros'ta Pidas'a. 13. yüzyıldaki Dante son roman biçemi kilisedir. 16. yüzyılda Shakespeare son gotik katedraldir. Böylece buraya kadar zorunlu olarak eksik ve güdük bir şekilde söylediklerimizi özetlersek, insanlığın iki kitabı, iki kütük sicili, iki kutsal vasiyetnamesi vardır. Mimari ve matbaa, taş İncil'le kağıt İncil. Hiç kuşkusuz yüzyıllar içerisinde o kadar geniş biçimde açılan bu iki İncil seyredildiği zaman, granit yazının gözle görülen ululuğunun sütun dizileri, dört köşe sütunlar, dikili taşlar halinde şekillenen dev boyutlu alfabeleri, ehramdan Çan Kulesi'ne, Keops'tan Strasbourg'a kadar dünyayı ve geçmişi kaplayan şu insan dağlarını özlemle anmak hiç de yadırganmaz. Geçmiş bu mermer sayfalarda okunmalıdır. Mimarinin yazdığı kitap hiç durmadan seyredilmeli, yaprakları tekrar tekrar çevrilmelidir. Evet, ama kendi sırasınca matbaanın da yükselttiği yapının büyüklüğü yadsınmamalı. Bu yapı dev boyutludur. Bilmem hangi istatistik meraklısının hesapladığına göre Gutenberg'den beri basılan bütün kitaplar birbirinin üzerine konabilse dünya ile ay arasındaki mesafe doldurulurmuş. Bizim sözünü etmek istediğimiz yücelik bu değil. Yalnız insan günümüze kadarki matbaa ürünlerinin tümünün eksiksiz bir hayalini düşüncesinde canlandırmak isterse bu şekil bize bütün dünyaya dayanan, insanlığın hiç durmadan uğruna çalıştığı, canavara benzer başı geleceğin sonsuz sisleri arasında kaybolan muazzam bir yapı gibi görünmez mi? Zekaların kaynaştığı karınca yuvasıdır bu. Bütün düşlemlerin, şu yaldızlı arıların ballarıyla üşüştükleri kovandır bu. Yapının bin bir katı vardır. Şurada burada, bu katların eğik düzeylerinde, bilimin karanlık mağaralarının açıldığı görülür. Bunlar yapının derinliklerinde birbirleriyle kesişirler. Yüzeyinin her yanında sanat arabesklerini, gül biçimi pencerelerini, dantellerinin bolluğunu gözler önüne serer. Burada ne kadar kaprisli, ne kadar tek başına görünürse görünsün, bireysel her yapıtın gene de bir yeri ve çıkıntısı vardır. Ahenk bütünün sonucudur. Shakespeare'in katedralinden, Byron'un camisine kadar binlerce küçük kule, evrensel düşüncenin bu başkentinde karma karışık yığılır. Temeline mimarinin kaydetmediği, insanlığın birkaç eski başlığı yeniden yazıldı. Girişin soluna Homeros'un beyaz mermerden o eski kabartmasını gömdüler. Sağda çok dilli İncil yedi başını havaya kaldırıyor. Roman Zero, ejderi, başka birkaç da melez şekil, vedalar ve neyle bungenler daha uzakta dikiliyor. Hem zaten bu olağanüstü yapı hala tamamlanmamış bir durumda bekliyor. Matbaa, toplumun düşünceyle ilgili bütün öz suyunu durmadan emen bu dev boyutlu makine, yapıtı için gerekli olan yeni yeni malzemeleri durmadan kusuyor. İnsanoğlu bütünüyle inşaat iskelesinin üzerinde. Her fikir duvarcıdır. En basiti bile ya bir boşluğu dolduruyor ya da bir taşı yerleştiriyor. En hırçın Breton atı kendi payına düşen sıva küfesini getiriyor. Her gün yeni bir taş dizisi yükseliyor. Her yazarın kendine özgü, kişisel taksidinden ayrı olarak ortak vergi payları var. 18. yüzyıl ansiklopediyi verir, devrim Monite gazetesine katar. Elbette ki bu da sonsuz helezonlar şeklinde büyüyen ve yığılan bir yapıdır. Burada da dillerin karışıklığı, hiç durmayan etkinlik, yorulma bilmeyen emek, baştan başa bütün insanlığın inatçı katkısı vardır. Yeni bir tufana, yeni bir barbar baskınına karşı zekaya sunulan bir barınaktır bu. İnsanlığın ikinci Babil Kulesi'dir bu.